Ayrım 16.
Zili iki kez çaldım ama hiçbir yanıt alamadım. Tam bozuk olabileceğini düşünmeye başladığım sırada içeriden yumuşak, hızlı ayak sesleri duydum. Kapı açıldı. Karşımda Liza duruyordu. Kör yüzünde görülmemiş bir canlılık. Onu ilk bakışta biraz kısa boylu olmasına karşın olağanüstü güzel buldum. Koyu renkli yumuşak kumaştan yakası çok açık bir elbise giymişti. Açık yakasının üstünde ince boynuyla başı bir çiçeğin taç yaprakları arasından yükselişi gibi yükseliyordu. Önümde hafifçe yukarıya kaldırılmış yüzüyle duruyordu. Hafifçe ve ileri doğru. Sanki o güzel boynunu görünmeyen bir cellata uzatıyormuş gibi hayaletlere özgü bir korkusuzlukla. Ben adımı söyleyince gülümsedi. Başını sallayarak onayladı. İplik gibi gergin bir fısıltıyla bana adımı tekrarladı. ''Tanrı'ya şükür, sonunda geldiniz.'' dedi. Sanki yıllardır benim ziyaretimi bekleyerek yaşamış gibi. Ben ileriye doğru adım atınca hemen ekledi. ''Lütfen beni bağışlar mısınız? Ben ancak böyle tanıyabilirim.'' Birden yumuşak, sıcak parmaklarını yüzümde duyumsadım. Sanki heceleyerek okurmuş gibi hızlı hızlı dolaşıyorlardı. İçimde tiksinti ve kösnürlükten oluşan bambaşka bir tedirginliğin kımıldadığını duyumsadım. Bu usta parmaklar yanaklarımda, dudaklarımda gezinirken. Elleri küçük ve biçimliydi. Parmaklar olağanüstü duyarlıymış izlenimi bırakıyordu insanda. Çünkü beyaz etli uçları anten gibi dünyaya çevrilebilmek için hafifçe yukarı kıvrık gibiydi. Tıpkı böyle parmakları olan dünyaca ünlü bir piyanist görmüştüm bir keresinde. Öylesine duyarlıydılar ki dokunduğu zaman tuşların içine gömülüyormuş gibi görünüyorlardı. Sanki rahatlama duymuş gibi hafifçe içini çekti. Beni bileğimden tutup salondan geçirerek pahalı, özelliksiz resmi eşyalarla döşeli oturma salonuna götürdü. Şöminenin önünde tedirgin bir kaygıyla Montolive dikiliyordu. Bir yerlerden hafif hafif radyo sesi geliyordu. Tokalaştık. Uzun süren suskunluğu için özür dilerken ki bulanık sesinde yansıyan güçsüzlük, kararsızlık benzeri bir şeyler duyumsadım bu el sıkışmada. Biraz gizemli bir biçimde, ''Liza hazır oluncaya kadar beklemek zorundayım.'' dedi. Epeyce değişmişti Montolive ama işinin gereği olan bu yapay inceliğin bütün belirtilerini hala üzerinde taşıyordu. Giysileri hala titizlikle seçilmiş şeylerdi. Çünkü, diye acımasızca düşündüm, resmi olmayan gündelik kılık bile bir diplomat için gene de üniformadır. Gene eskisi gibi nazik ve kibardı ama yaşlanmıştı. Artık okuma gözlüğü kullandığını fark ettim. Çünkü kanepenin yanı başındaki The Times'ın üzerinde duruyordu. Bıyık bırakmıştı. Hiçbir yere alınmamış bıyığı, ağzının biçimini değiştirmiş, yüz çizgilerinde büyük bir yetkinlikle geliştirilmiş belli bir cansızlığı vurgulamıştı. Aldığı katı eğitimin basma kalıp tepkilerini değiştirecek kadar güçlü bir tutkunun kıskacında olduğunu düşünmek olanaksız görünüyordu. Ne de şu anda bakışlarımı birinden ötekine kaydırırken kanepede oturan bir müzikçinin ellerine benzeyen hırslı, doymak bilmez ellerini kucağında kavuşturmuş, görmeden bana bakan şu tuhaf kör büyücüye Montolive'in aşkından söz eden Clea'nın kuşkularına inanabiliyordum. Liza küçük, iğrenç bir yılan gibi onun dingin yaşamının ortasına mı çöreklenmişti? Montolive'in uzattığı içkiyi aldım. Gülümsemesinin sıcaklığında bir zamanlar onu sevmiş, ona hayran kalmış olduğumu anımsadım. Hala da öyleydi. İkimiz de sizi görmeyi çok istiyorduk. Özellikle Liza. Çünkü sizin ona yardım edebileceğinizi düşünüyordu. Ama bunları daha sonra konuşacağız. Ani ama yumuşak bir dönüşle benim buraya gelişimin asıl amacını bırakıp işimden hoşnut olup olmadığımı, işimin beni mutlu edip etmediğini soruşturmaya geçti. Karşılıklı kibarca şakalaşmalar, şakalar kadar tatsız tutsuz yanıtlar. Gene de arada bir yeni şeyler öğreniyordum. Liza sizin mutlaka burada kalmanızı istiyordu. Biz de bunu düzenlemek için kolları sıvadık. Neden? Aslında tanıdığımı bile söyleyemeyeceğim. Benim için her gün biraz daha anlaşılmazlaşan, kişi olarak değil de sanatçı olarak önemi artan, abiyle ilgili sorularına boyun eğeyim diye mi? Anlaşılan düşüncesini söylemeye yeğleyeceği ana kadar beklemeliydim. Gene de yüzeysel şeylerle zamanı boşa harcamak tuhaftı. Ama ne yaparsınız ki bu hoş resmiyetsizlik sürüp gidiyordu. Kızın hiçbir şey söylememesi, tek sözcük bile beni çok şaşırttı. Sanki bir bulutun üzerinde oturmuş gibi orada, kanepede, yumuşacık, dikkat kesilmiş halde oturuyordu. Boynuna kadife bir kurdele takmış olduğu dikkatimi çekti. Clea'yı çok etkilemiş olan solgunluğunun aynaya bakarak makyaj yapamamasından kaynaklanabileceğini düşündüm birden. Ama Clea ağzının biçimi konusunda haklıydı. Çünkü bir ya da iki kez tıpkı ağabeyinkine benzeyen acı ve alaycı bir ifade yakaladım. Tekerlekli arabayla bir uşak yemeği getirdi. Hala küçük konuşmaları sürdürerek yemeğe oturduk. Liza, Montolivin onun için doldurduğu tabaktan hiç şaşırmadan sanki çok açmış gibi hızlı hızlı yedi. Şarap kadehine uzandığı zaman zengin anlatımlı parmaklarının hafifçe titrediğine dikkat ettim. Sonunda yemek bitince Montolive pek de saklamadığı bir rahatlamayla masadan kalkıp izin istedi. Liza ile kendi işlerinizi konuşmanız için sizi yalnız bırakıyorum. Bu akşam elçilikte biraz işim var. Beni bağışlarsınız değil mi? Bir an Liza'nın yüzünün korkuyla asılır gibi olduğunu gördüm. Ama neredeyse hemen geçti. Onun yerini umutsuzlukla boyun eğiş arası bir şeyler yansıtan bir anlatım aldı. Parmakları yastığın püskünlüğü yavaş yavaş hayra yorulmayacak biçimde çekiştiriyordu. Montolive çıktıktan, kapıyı kapattıktan sonra o hala susuyordu. Ama şimdiki doğal olmayan bir suskunluktu. Sanki avucuna yazılı bir notun şifresini çözmeye çalışırmış gibi başı öne eğikti. Sonunda alçak, soğuk bir sesle sanki söylemek istediği şeyi açıkça anlatabilmek için sözcükleri tek tek vurgulayarak konuştu. Sizin yardımınızı istemeyi ilk düşündüğümde bu kadar zor olacağı hiç aklıma gelmemişti. Bu kitap uzun bir sessizlik oldu. Üst dudağının üzerinde ter damlalarının belirdiğini gördüm. Şakakları gerilmişti. Onun bu sıkıntılı durumuna acıdım ve onu sık sık görürdüm. Ama gene de iyi tanıdığımı söyleyemem. Açıkçası birbirimizi pek sevdiğimizi sanmıyorum, dedim. Benim açıklıktan uzak sözlerimi sabırsızca keserek kesin bir dille konuştu. Başlangıçta onunla ilgili kitabı yapmaya sizi razı edebileceğimi düşünmüştüm. Ama şimdi görüyorum ki her şeyi bilmeniz gerekecek. Nereden başlayacağımı kestirmek kolay değil. Ben kendi adıma onun yaşamıyla ilgili olguların yazılıp basılabileceğinden kuşku duyuyorum. Ama bu konuyu ister istemez düşünmek zorunda kaldım. Çünkü her şeyden önce yayıncıları üsteliyorlar. Okurlardan büyük bir istek geldiğini söylüyorlar. Ama benim için asıl neden o alçak gazetecinin yazmakta olduğu ya da yazıp bitirdiği kitap. Keats'ın. Şaşkınlık içinde Keats diye yankıladım. Buralarda bir yerde olmalı ama onu tanımıyorum. Onun kafasına bu düşünceyi koyan abimin karısı. Ondan nefret etmişti. Biliyorsunuz gerçeği öğrendikten sonra yaşamının abimle benim aramda heder olduğunu düşünüyordu. Açık söyleyeyim ondan korkuyorum. Keats'a neler söylediğini ya da Keats'ın neler yazacağını bilmiyorum. Sizi buraya getirtmekteki asıl amacımın size doğruyu şu ya da bu biçimde örtbas edecek bir kitap yazdırtmak olduğunu şimdi anlıyorum. Bunu ancak şimdi anladım sizinle karşılaşınca. Abimin anısına zarar veren bir şeyin yayınlanması beni anlatamayacağım kadar çok üzer. Doğudan bir gök gürültüsü homurtusu geldi. Büyük bir telaşla ayağa kalktı. Bir an duraksadıktan sonra büyük bir piyanonun yanına yürüyüp bir akort bastı. Sonra piyanonun kapağını çarparak kapattı. Yeniden bana dönüp, "Gök gürültüsünden çok korkarım. Elinizi tutabilir miyim lütfen?" dedi. Eli buz gibi soğuktu. Sonra kara saçlarını geriye attı. Birbirimizin sevgilisiydik biliyorsunuz. Onun öyküsüyle benimkinin anlamı işte budur. O bu ilişkiyi koparmaya çalıştı. Evliliği bu soruna takılıp tökezlendi. Onunla evlenmeden önce bu gerçeği ona söylememiş olması belki dürüstçe bir şey değildi. Olaylar bazen çok tuhaf gelişiyor. Uzun yıllar eksiksiz bir mutluluk içinde yaşadık onunla ikimiz. Acı bir biçimde sona ermiş olması herhalde kimsenin suçu değil. Çok çabalamasına karşın onun ruhu üzerindeki etkimden kendisini kurtaramıyordu. Ben de ondan kurtulamıyordum. Aslında bunu istediğim de yoktu. Ta ki yıllar önce onun kehanette bulunduğu o uğursuz gün, esmer yabancı olarak söz ettiği adam gelinceye kadar. Ateşe baktığı zaman onu öylesine açık seçik görmüştü. David Montolive'in ta kendisiydi. Kısa bir süre sonra alnıma yazıldığı gibi aşık olduğumu söylemedim. David izin vermedi. Yalnızca Nesim'in annesine söyledik. David benden izin istedi. Ama abim hiç yanılmaksızın anladı bunu. Ve uzun bir suskunluktan sonra o yabancının gelip gelmediğini soran bir mektup yazdı. Benim mektubumu alınca birden benim ilişkimde onun karısıyla arasındaki bir şey yaptığımızdan değil, salt benim varlığım yüzünden bozulan ilişkisi gibi tehlikede olduğunu anlamışa benziyordu. Bu yüzden canına kıydı. Son mektubunda bana bunu açıkça yazdı. Ezbere okuyabilirim. Şöyle diyordu. Yıllardır büyük bir ezinç içinde bu mektubunu bekliyordum. Kim bilir kaç kez, kaç kez kafamdan senin yerine yazdım. Her bir büyülü sözcüğü tek tek söyleyerek. Bir gün büyük bir mutluluk içinde birden bana dönüp, sana verdiğim şeyler için duyduğun coşkulu gönül borcunu dile getireceğini biliyordum. Aşkın anlamını benimki sayesinde öğrendiğin için. Böylece o yabancı geldiğinde hazırdın. İşte şimdi geldi de. Çoktandır beklediğim, onun mektupları okuduğunu bildiren o haber, o satırları okurken anlatılması olanaksız bir iç rahatlığını ömrümde ilk kez tanıdım. Ayrıca senin sonunda yaşamın zenginliklerinin içine dalacağını, artık azap içinde kıvranan abinin imgesine bağlı, kelepçeli olmaktan kurtulacağını düşünmenin sevinci, böyle bir sevinci yaşayabileceğimi hiç ummamıştım. Dudaklarımdan teşekkür sözleri döküldü. Ama daha sonra bulut yavaş yavaş dağılınca şimdiye kadar göremediğim, hiç ummadığım başka bir gerçeğin ağırlığı beni yıktı. Ben yaşadığım sürece, dünyanın bir yerinde var olduğum sürece, yıllardır senin çevrene acımasızca doladığım zincirlerden gerçekten kurtulmayı olanaksız bulabileceğin korkusu. Bu korku kanımı dondurdu. Çünkü gerçekten benimle ilgini kesip atacak, yaşamaya başlayacaksan çok daha kesin bir şey yapmam gerektiğini açık yüreklilikle biliyorum. Seni gerçekten rahat bırakmalıyım. Sallantılı yüreklerimizde hiçbir kararsızlığa yer bırakmayacak biçimde sahneden çıkıp gitmeliyim. Evet, bu sevincin geleceğini daha önceden bilmiştim. Ama kendisiyle birlikte kaçınılmaz ölümün böyle açık seçik bir uyarısını da getireceğini bilmiyordum. İşte bu kocaman bir yenilikti. Gene de sana evlilik armağanı olarak verebileceğim en kusursuz şey bu. İlk andaki acının ötesine bakarsan, aşk için ölmeye hazır bir insana aşkın mantığının ne kadar kusursuz göründüğünü anlarsın. Ağzından açıkça duyulan kısa bir hıçkırık çıktı. Başını öne eğdi. Ceketimin göğüs cebinden mendilimi alıp titreyen dudağına bastırdı. Bu uğursuz bilginin acı etkisinden sersemlemiş gibi oldum. Pursevarden'e karşı duyduğum acımanın sancısı içinde onu şimdi yeni tanımaya, yeni yeni görmeye başladığımı duyumsadım. Pek çok şey aydınlığa çıkıyordu. Gene de böylesine yürekler acısı bir durumun hakkını verebilecek avutucu ya da esirgeyici sözcükler yoktu. Yeniden konuşmaya başladı. Size özel mektupları vereceğim. Onları okuyup bana bir akıl verirsiniz diye. Bunlar David gelinceye kadar benim açmamam gereken mektuplardı. Onları David okuyup yok edecekti. Ya da öyle istiyordu. Tuhaf mı bana inanması? Öteki sıradan mektuplar kuşkusuz bana doğal olarak okunuyordu. Ama bu özel olanları, sayıları epeyce fazlaydı, onların sol üst köşeleri toplu iğneyle delinmiş olurdu. Böylece onları tanıyıp bir köşeye ayırayım diye. Şuradaki bavulun içinde duruyorlar. Onları götürüp incelemenizi isteyecektim. Ah Darli, hiçbir şey söylemediniz. Bu korkunç durumda bana yardım etmeye hazır mısınız? Keşke yüzünüzü okuyabilseydim. Elbette yardım ederim. Ama nasıl ve hangi anlamda? Bana ne yapmam konusunda bir akıl verin. Şu iğrenç gazeteci araya girip karısıyla görüşmeseydi bunların hiçbiri olmayacaktı. Abiniz yayın hakları ile ilgili olarak kimseyi yetkilendirmiş miydi? Evet, beni. Öyleyse abinizin hiç yayınlanmamış yazılarının yayın hakkı sizde olduğu sürece yayınlanmalarına izin vermeyebilirsiniz. Üstelik sizin izniniz olmadan bu tür gerçekler yetkisiz bir yaşam öyküsünde bile olsa nasıl herkese açıklanabilir anlamıyorum. Kaygılanacak bir şey yok. Aklı başında hiçbir yazar böyle bir malzemeye el süremez. Süren olsa bile dünyanın hiçbir yayıncısı bunu basmayı göze alamaz. Galiba benim yapabileceğim en iyi şey Keats'ın kitabı ile ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışmaktır. Hiç değilse o zaman ayağınızı nereye bastığınızı bilirsiniz. Teşekkür ederim Dali. Ben kendim Keats'a yaklaşamazdım. Çünkü o kadın için çalıştığını biliyordum. Ondan nefret ediyorum. Korkuyorum. Belki de haksızım. Ayrıca galiba istemeden ona haksızlık ettiğim duygusu da var bende. Evlenmeden önce ona söylememekle çok hata etmiş. Çok yazık. Bunu kendisi de anlamış olmalı ki David ortaya çıkınca aynı yanlışı bana yaptırmamaya kararlıydı. Hiç kimseyi kuşkuda bırakmayan o özel mektupların nedeni bu. Gene de tam onun tasarladığı, kehanette bulunduğu gibi oldu her şey. David'e ilk kez her şeyi anlattığım gece mektupları okuması için onu dosdoğru eve götürdüm. Halının üzerine ateşin başına oturduk. Bana o şaşmaz yabancının sesiyle mektupları tek tek okudu. Bunları anımsarken dudaklarında tuhaf, kör bir gülümseme belirdi. Birden ateşin önünde oturan, kekeleyerek mektupları ağır ağır okuyan bu uğursuz, maskeli oyunda kendisi için yıllarca önce hiç haberi yokken düşünülmüş rolün ne olduğunu öğrendikçe şaşkınlıktan sersemleyen Montolive'in acınası imgesi geldi gözlerimin önüne. Liza başı önde, derin düşüncelere dalmış yanımda oturuyordu. Sanki kendi zihnindeki bir şeyleri okumaya çalışıyor, içinde ezbere bir şeyler okuyan sese uyarak dudaklarını kımıldatıyordu. Uyandırmak istercesine hafifçe elini sıktım. ''Sizi yalnız bıraksam iyi olur.'' dedim yavaşça. ''Sonra özel mektupları görmeme ne gerek var? Hiç gerekmez. Artık iyisiyle kötüsüyle her şeyi bildiğinize göre onları yok edip etmeme konusunda ne düşündüğünüzü bana söylemenizi istiyorum. Bu onun isteğiydi. Ama David bunların onun yazdıklarından ayrılamayacağı, onları korumanın görevimiz olduğu kanısında. Bu konuda bir türlü karar veremiyorum. Siz bir yazarsınız. Bir yazar olarak kendiniz yazmış gibi bunları okumaya çalışın. Saklanmalarını ister miydiniz, istemez miydiniz? Bana o zaman söyleyin. Hepsi şu bavulun içinde. Zamanınız olursa ya da uygun bulursanız basıma hazırlamama yardım edebileceğiniz bir iki küçük şey daha var. Abim hep zihnimi karıştırmıştır. Kollarımın arasında olduğu zamanlar dışında. Solgun yüzünden birden kinli bir kızgınlık ifadesi geçti. Sanki birden hoş olmayan bir anı uyanmış gibi. Dilini kuru dudaklarının üzerinde dolaştırdı. İkimiz birlikte ayağa kalkarken alçak, boğuk bir sesle ''Bir şey daha var. Madem ki yaşamlarınızın bu kadar içine girdiniz, neden en dibine bakmayasınız? Bunu hep yanımda taşırım.'' diye ekledi. Elini elbisesinin içine sokup bir fotoğraf çıkartarak bana uzattı. Soluk ve buruşuktu. Uzun saçları kurdeleyle tutturulmuş, beyaz bir sopaya dayanan küçük bir çocuk bir park sırasına oturmuş, hüzünlü, dalgın bir gülümsemeyle fotoğraf makinesine bakıyordu. Güçlükle seçilen o ağız ve burun çizgilerinin Pursevarden'inkilere benzediğini, kızın kör olduğunu ayrımsamam zaman aldı. Liza, katı yüreklilik, acılık ve utkulu bir ezinç yansıtan, tuhaf gerilimiyle insanın sinirlerini bozan ürpertici bir fısıltıyla ''Onu görüyor musunuz?'' dedi. ''Onu görüyor musunuz? O bizim çocuğumuzdu. Onun ölümü üzerine daha önce bizim için yalnızca sevinç ve zevk kaynağı olmuş bir durumdan pişmanlık duymaya başladı. O ölüm suçluluk duymasına yol açtı. İlişkimiz o noktada bozuldu. Ama bir başka biçimde daha güçlü, daha sıkı fıkı bir duruma geldi. O andan sonra bizi birleştiren şey suçumuz oldu. Kendi kendime neden böyle olsun diye sık sık sorardım. Alabildiğine kesintisiz bir mutluluk, sonra bir gün demir bir kepenk gibi inen suç. Kayan bir yıldız gibi düştü bu sözcük ve sessizlikte söndü. Çok değerli anmalıklarım bu en mutsuzunu alıp onun soğuk ellerine tutuşturdum. Mektupları alacağım dedim. Bitkin ve keçeleşmiş bir durumda teşekkür ederim dedi. Bizim dostumuz olduğunuzu biliyordum. Sizin yardımınıza güveniyorum. Dışarıya çıkıp ön kapıyı yavaşça kapattığım sırada piyanodan yükselen bir akor duydum. Sessiz havada asılı kalan, titreşimleri bir yankı gibi azalan tek bir akor. Ağaçların arasından geçerken evin yan kapısı gizlice sıvışan Montolive'in karartısı ilişti gözüme. Birden müdürün kapısının önünde dayak yemeyi bekleyen bir öğrenci gibi korku ve kaygı içinde bahçede bir aşağı bir yukarı dolaşmış olduğunu sezdim. Yüreğim burkuldu. Güçsüzlüğünden, içinde bulunduğu korkunç karışık durumdan dolayı acıdım ona. Henüz saatin erken olduğunu görünce şaşırdım. Clea bir günlüğüne Kahire'ye gitmişti. O gece dönmeyecekti. Küçük bavulu onun dairesine götürdüm. Yere oturup açtım. Sessiz odada onun mumlarının ışığında özel mektupları okumaya başladım. İçinde tuhaf bir ön sezi, korku gibi bir şeylerin kıpırtıları, bir başka insanın en karanlık gizlerini öğrenmek öylesine korkunç bir şeydi ki, okudukça bu duygu azalmadı da tam tersine arttı. Bir çeşit dehşete, neredeyse daha sonra okuyacaklarından ürpertiye dönüştü. Ne mektuplar ama! Vahşi, aksi, parıltılı, eli açık, şırıl şırıl akıp giden özenli bir el yazısıyla yazılmış, elmas sertliğinde imgelerle süslenmiş bir sözcük seli, umutsuzluk, pişmanlık ve tutku dolu delişmence bir kendini çözümleme çılgınlığı. Büyük bir ustanın karşısında insan nasıl titrerse öyle titremeye başladım. Titremeye ve homurdanmaya. büyük bir iç sarsıntısıyla bizim gelmiş geçmiş edebiyatımızda bunlarla karşılaştırılabilecek bir şey olmadığını anladım. Pursever'den daha başka ne gibi başyapıtlar yazmış olursa olsun bunlar çılgın, art düşüncesiz parlaklıklarıyla, sözün ucunu kaçırmışlıklarıyla hepsini gölgede bırakıyordu. Edebiyat diyorum. Oysa bunlar yaşamın kendisiydi. Yaşamın düşünülüp taşınılmış, bir biçime sokulmuş betimlemesi değil. Yaşamın ta kendisiydi. İstekten başı dönmüş acınası anılarıyla, acılarıyla, korkuları, baş eğişleriyle yaşamın kesintisiz akan ırmağı. Burada gerçeklik ve yanılsama, yazarın başının üstünde kara bir yıldız, ölüm yıldızı gibi asılı duran kusursuz, bozulması olanaksız bir tutkunun göz kamaştırıcı tek bir görüntüsü içinde birleşiyordu. Bu adamın böylesine rahatça dile getirdiği büyük boyutlu keder ve güzellik, ürkütücü bir yetenek zenginliği beni hem çaresiz bir umutsuzluğa hem de sevince boğdu. Ne acımasızlık, ne zenginlik. Sanki vücudunun her gözeneğinden sözcük fışkırıyordu. Lanetler, iniltiler, umutsuzluk ve kıvanç karışımı gözyaşları. Hepsi amacından dolayı yetkinleşmiş bir dilin ateşli, hızlı müzik notalamasıyla kaynaşmıştı. Hiç değilse sevgililer burada çırılçıplak soyunmuş olarak karşı karşıya gelmişlerdi. Bu tuhaf, korku verici deneyim sırasında bir an Pursever'in gerçek görüntüsünü yakaladım. Benden hep kaçmış olan adamı. Rusti'nin el yazmasında ona, onun bendeki imgesine ayrılmış o aşağılık bölümleri utançla düşündüm. Salt haset ya da bilinçsiz kıskançlık yüzünden kendime eleştirilecek bir Pursever'den yaratmıştım. Orada bütün yazdıklarımda onu kendi güçsüzlüklerimle suçluyordum. Hatta hiçbir zaman onun sorunu olmamış, benim sorunum olmuş toplumsal aşağılık duygularını ona yakıştırmak gibi tümüyle yanlış değerlendirmelere varıncaya kadar. Ancak şimdi onun işlek kalemiyle yazılmış bu satırları okurken şiirsel ya da aşkın bilginin katıksız göreli bilgiyi her nasılsa yürürlükten kaldırdığını, ondaki kara mizahın çalışma alanı göreli olan olgucu bilginin ötesinde kalan bilmecemsi bilgiden kaynaklanan alaydan başka bir şey olmadığını anlıyordum. Bütün iyi niyetimle sorduğum sorulara yanıt yoktu. O çok haklıydı. Kör bir köstebek gibi göreli olgu mezarlığını kazıyor, verileri üst üste yığıyordum. Bilgileri yığarken olgunun altında yatan söylencesel göndermeyi kaçırdığımdan habersiz. Bunun adına da doğruyu aramak diyordum. Bu konuda bilgilenmemin başka yolu da var mıydı? Son derece yaralayıcı bulduğum alaylar dışında. Çünkü şimdi onun alaylarının bir eldiven gibi tersine çevrilmiş sevecenlik olduğunu anlıyordum.